küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun bizimle birlikte. Merhaba Can.
Merhabalar.
Program yapımcısı Murat Baran, danışmanınız ve program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Cihan Aktepe iletiyor. Can, yeniden merhaba.
Merhabalar.
Bu hafta uluslararası siyasetin gündemini konuşacağız. Tabii gündemin birinci sırasında Ukrayna krizi var. Ukrayna krizi geçtiğimiz haftalarda da uzun uzun konuşmuştuk. Bütün farklı yaklaşımlarıyla ve aktörlerin pozisyonlarıyla. Bu hafta yeni bir haftaya girdik aslında Ukrayna krizi. Geçtiğimiz hafta diplomasinin biraz daha ön plana çıktığı ama sorunu henüz çözmediği bir hafta oldu. Bu hafta açıklamalar yine devam etti. Batı'dan gelen, ABD'den gelen, NATO'dan gelen açıklamalar devam etti. Rusya diğer taraftan askeri yığınağına devam etti. Ukrayna'nın neredeyse birkaç bölgesi hariç doğu, kuzey, doğu, kuzey, batı ve güney bölgelerinin tamamının sınırına ciddi bir yığınak yapmaya devam ediyor. Öte yandan Rusya bir taraftan da diplomasinin hala en önemli açık kapı olduğunu söylüyor. Yine Batı'dan da sert açıklamalar var. Bu hafta biraz diplomasinin olacağı bir hafta. Neden? Boris Johnson, İngiltere Başbakanı, Ukrayna'ya evet. gidecek. İngiltere şahin bir ülke Ukrayna konusunda Rusya'ya karşı. En fazla silah yardımı yapan ülke Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra. Rusya'ya karşı da ciddi eleştirileri var. Bu anlamda Avrupa'dan farklılaşıyor politikası. Doğru. Bu normal zaten. Öte yandan 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidecek. Türkiye'nin bir teklifi vardı biliyorsun. Arabuluculuk ya da kolaylaştırıcı bir aktör olabilir miyim bu sorunun çözülmesinde? Önce Zelenski ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha sonrasında da bir telefon diplomasisi trafiği var. En sonunda da Putin'i ağırlaması bekleniyor. Henüz kesinleşmiş bir ziyaret yok. Ukrayna'yı konuşalım. Ukrayna hangi noktadayız? Ne bekliyoruz? Çatışma daha büyük bir olasılık yoksa daha giderek azalan bir olasılık mı? Ukrayna sorunu etrafında tabii Avrupa'da bir takım başka krizler de söz konusu. Enerji fiyatlarında evet. bir artış malum. Uzun zamandır zaten konuşuluyordu. Küresel piyasalarda petrol fiyatının artmasından dolayı enerji fiyatlarında da bir yükseliş var. Öte yandan konularımız arasında, gündemlerimiz arasında Türkiye-Ermenistan normalleşmesi diyebileceğimiz bir başlık var. Bu bir süreç hala ama bugün önemli bir gelişme oldu ve hava yolu trafiği açıldı. Evet. Orada bir tıkanma söz konusuydu. Paşinyan'dan olumlu mesajlar geliyor sürecin destekleneceğine dair. Ermeni Dışişleri Bakanı'nın Türk Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu tarafından Antalya Diplomasi Forumu'na Mart ayında düzenlenecek bir diplomasi aktivitesi olacak bu. Ona davet edilmesi ve Ermenistan'ın buna olumlu baktığı, Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye gelebileceği söyleniyor. Bu tabii önemli bir mesele. Bir taraftan da Ermenistan içerisinde sürece yönelik eleştiriler yükselmeye başladı. Ermeni lobileri, özellikle Amerika'dakiler bu süreçten pek de mutlu evet. gözükmüyorlar. Süreci desteklemiyorlar gibi gözüküyor. Onu açarız. Öte yandan ne var? Yemen aslında krizi biraz önemli bir kriz haline gelmeye başladı. Zira Husiler artık Birleşik Arap Emirlikleri'ni açık ve net bir şekilde hedef almaya devam ediyorlar. Yine geçtiğimiz günlerde bir balistik füze fırlatıldı Dubai'ye ve askeri sözcüsü Husilerin eğer Yemen'deki savaş sona ermezse Birleşik Arap Emirlikleri'nin hedef alınmaya devam edileceği evet. söylendi. Bir tehdit söz konusu oldu. Balistik füze tabii çok ciddi bir tehdit. Yani burada tabii birçok soru işareti var. Ne oluyor? Yani tam Birleşik Arap Emirlikleri İran'la yakınlaşma ve normalleşme süreci içerisine girmişken neden İran tarafından desteklenen Husiler Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alıyor? Evet. Burada acaba BAE ile İsrail arasındaki yakınlaşma mı hedef? Yoksa başka hedefleri mi var Husilerin veya İran'ın? Çünkü Herzog, İsrail Cumhurbaşkanı evet. yakında ilk defa Arap ülkesini ziyaret eden bir İsrail Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçecek. Tamam. Her şey normal giderse Yemen meselesi var. Bu bence çok önemli. Unutuyoruz Yemen meselesini ama gerçekten orada çok ciddi sıkıntılar var. Tabii Suriye'de geçtiğimiz haftalarda devam eden bir süreç vardı. Sen de yakından takip ettin. DEAŞ unsurları bir hapishanede kontrolü ele geçirdiler ve daha sonrasında bu hapishanede yer alan rakamlar tabii 400 evet. değil mi aşağı yukarı?
Evet, doğru.
400'e yakın DEAŞ militanının
kaçtığı
anlaşılıyor. Ellerinde silahlarla bir müddet çatışmalar sürdü. Belli bir alanı kontrol ettiler, belli bir mahalleyi. Bu arada YPG bu süreçte çok da ciddi kayıplar verdi. Uluslararası koalisyon tabii bu noktada yardımcı da oldu bu unsurların elimine edilmesi noktasında. Ukrayna'dan başlayalım. Evet. Ukrayna var, Yemen meselesi var, Ermenistan meselesi var. Ukrayna'da neler olup bitiyor? Sen paylaşıyor musun? Kriz tırmanıyor mu yoksa daha da mı aşağıya doğru inecek? Yani daha da mı
tırmanacak? Yani şimdi bence taraflar zaman kazanmaya çalışıyor. Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde şimdi görüşmeler söz konusu. Yine
dediğin gibi İngiltere'nin, bugün toplanacak.
Evet, İngiltere'nin işte Boris Johnson'ın diplomatik çabaları, Erdoğan'ın olası işte Putin'in Türkiye ziyareti, Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti tabii önemli. Burada şu çok açık, yani taraflar çok ciddi bir çatışmaya henüz girmek istemiyorlar. Bunun ciddi bir kaybet sarmalına tarafları sokacağı anlaşılıyor. Her ne kadar askeri açıdan, konvansiyonel açıdan baktığımızda evet Rusya kolay bir şekilde belki Ukrayna ordusunu yenilgiye uğratabilir, belli bölgeleri işgal edebilir. Ama bunun uzun vadeli sürecek bir gayri nizamı harbe, gerilla savaşına dönüşeceğini ve Rus ordusunun çok ciddi zayiat vereceği anlaşılıyor. Buna yönelik de zaten batılı ülkelerin özellikle Ukrayna ordusuna yönelik askeri yardımlar hep bu tarz. İşte Javelin antitank sistemlerinin mesela verilmesi, yine Manpad takviyesinin yapılması gibi. Doğrudan Rus ordusuna ana mukavemet edemeyecek ama ona ciddi anlamda zayiat verdirecek. Gerilla tepi savaşta özellikle işte Suriye'deki deneyim de belki bir şekilde Ukrayna'ya taşınmak isteniyor. Buna yönelik bir hazırlık var. Rusya da muhakkak bunu görüyor. Yine Ukrayna'da ciddi bir milliyetçi damar var. Rusya'ya karşı ciddi bir direniş göstereceklerdir. Yani Kırım'dakine benzer bir görüntünün oluşması çok mümkün değil. Tabii bunun ötesinde ekonomik yaptırımların Rus ekonomisini hedef alması söz konusu olacak. Daha şimdiden ruble devalü olmaya başladı. Rus borsasında ciddi geri çekilmeler var. Bu çok Rusya'nın ödemek isteyeceği bir bedel olmayabilir. O yüzden de şu anda taraflar belki birbirlerine böyle sahada askeri mobilizasyonla da el göstermeye, diplomatik açıdan masada sonuç almaya çalışıyorlar. Ama Batı blokundaki o parçalı yapı görüntüsü devam ediyor. Yani burada Biden hala transatlantik ilişkileri tam olarak yerli yerine oturtamadı. Özellikle kıta Avrupası ile bir eşgüdüm yok. Almanya ve Fransa'nın farklı pozisyonları, farklı çıkarları, hassasiyetleri var. Özellikle sen de altını çizdin, yani enerji arz güvenliğinde ciddi anlamda Rus doğalgazına bağlı olmaları onların ellerini kollarını bağlıyor. Putin de enerjiyi bir silah haline getirmiş durumda ve Avrupa ülkelerini bu anlamda kontrol etme çabasında. Bu gerçekten Almanya gibi, Fransa gibi büyük ülkeler adına büyük bir stratejik kayıp. Yani ulusal güvenliklerini tehdit edecek derecede Rusya'ya enerji arz güvenliğinde bağımlı olmaları gerçekten büyük bir sorun ve bunun bedelini, faturasını şu anda ödemeye de başlamış görünüyorlar. Tabii Biden bu konuda çeşitli adımlar attı. Özellikle işte olası bir Rus gazının kesilmesi sonrasında Avrupa enerji arz güvenliği nasıl sağlanabilir? Kimlerle bu iade edilebilir? İşte Katar ön plana çıkan ülkelerin başında yer aldı. Hatta malum Katar liderliği işte Beyaz Saray'da ağırlandı. NATO'nun bölgedeki en stratejik ülkesi olarak konumlandı. Şimdi yalnız, bu doğal gaz siyasetiyle bence çok önemli. Yani.
Orada bir virgül koymak lazım belki. Şimdi 3 yıl öncesine gittiğimiz zaman, 4 yıl öncesine gittiğimiz zaman o kürenin etrafında toplanan kişiler ve ABD'yi temsilen Trump orada Katar'ı neredeyse terörist ilan etmişti.
Aynen.
Terörizme destek veren ülke ilan etmişlerdi ve abluka siyasetini uygulamışlardı. Şimdi aynı ülkenin farklı bir başkanı hem de Beyaz Saray'da Oval Ofis'in hemen yanı başında
stratejik partner ilan ediyor.
NATO dışındaki en önemli partner olarak. Burada tabii ne öne çıkıyor? Enerji meselesi.
Tabii. Katar'ın dünya
işte doğalgaz üretiminde üçüncü sırada.
Çok ciddi bir sıralaması var ve likit hale getirilmiş. Taşınabilir yani. Dünyanın her yerine taşıyabiliyor.
Evet.
Bu çok büyük bir avantaj. Şimdi Avrupa'nın olası bir krizinde Katar'ın devreye girmesini arzu ediyor. Bu bence çok önemli. Tabii bunun ötesinde Biden'ın Orta Doğu'ya bakış açısı da tabii Trump'tan çok farklı. Yani Suud ve BA gibi ülkeleri desteklemektense farklı bir siyaset izledi. Bu da Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkeleri daha zayıflattı, yalnızlaştı. İşte Husilerin FBI'yi bu kadar kolay hedef alıyor olması, yani aslında İran'ın kolay hedef alabiliyor olmasının arkasında bence Amerika'nın bu hareket tarzının da etkisi var. Velhasıl yani burada Zelenski de, Ukrayna Devlet Başkanı, ilginç açıklamalar yaptı.
Eleştirdi
Batı ülkeleri, eleştirdi ve savaş çırtkanlığı yaparak ekonomimize zarar veriyorlar dedi. Bu bence şunu gösteriyor. Yani esasında ciddi bir savaş tehdidi elbette var. Zelenski de bunun farkında. Ama askeri yardım yeteri kadar yapmayan, savunmayan Rusya'nın karşısında ülkelerin bir de devamlı savaş olacakmış gibi söylemlerde bulunması Zelenski'yi bence rahatsız etti ve bir mesaj gönderme ihtiyacı hissetti. Gerçekten süreç Ukrayna ekonomisinde ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla burada işte herkes kendi oyununu bir şekilde bir oynamaya çalışıyor.
Burada şu var, Gürcistan meselesini hatırlarsan 2008 yılında evet. Batı Saakashvili'nin arkasında durduğunu gösteren çok ciddi sinyaller vermişti. Ama öyle bir noktaya geldi ki Zelenski arkasına baktığında kimse yok, evet. Yan tarafına baktığında da kimse yok. Karşısına bir baktı, Ruslar tanklarıyla evet. girmiş.
Doğru.
Ve fiili bir parçalanma söz konusu oldu. Şimdi Zelenski bu konuda daha dikkatli davranıyor.
Tabii, yani aynı çünkü hataya düşmek istemiyor.
Aynı hataya yani düşmek
askeri
istemiyor.
Askeri açıdan doğrudan Rusya'yı mukavemet etmeyecek NATO'yu.
Ya da Doğu bölgesindeki unsurları evet, hedef Rusya almak istemiyor.
Rusya işgal olduktan sonra Ukrayna, Rusya ne kadar bedel ödediği çok Zelenski'yi ilgilendiren bir şey değil. O evet. büyük oyundaki farklı bir mesele. Doğru. Dolayısıyla kendi topraklarını nasıl koruyabilirim? Rusya'yı da bu kadar provoke etmemek lazım mı acaba noktasına doğru bence gelmeye başladı. Bu önemli.
Şu fikre ne dersin? Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı yeni bir korku malzemesi olarak kullanarak Batı hattındaki askeri gücünü daha fazla pekiştiriyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Biden'ın bir açıklaması oldu. Rusya bir işgale girişmesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki gücünü arttıracaktır evet. ama bu güçler Ukrayna'da olmayacaktır.
Tabii, NATO dedi. Üyelerini konuşacağım.
Yani ne demek bu, ne anlama geliyor?
Ya şu çok açık, bence böyle işte Biden'ın çok stratejik bir akılla hareket ettiğini zannetmiyorum. Yani şu anda Amerika'da ciddi bir liderlik krizi var, liderlik boşluğu var. Ciddi siyaset üretmekte birçok bölgede zorlanıyor. Dolayısıyla bu meselede de bence bu şekilde hareket ediyor. Gelgitler yaşıyor. Batı ittifakını toparlayamadı. Birlikte Transatlantik ittifakını oluşturamadı Rusya'ya karşı. Yani şu anda süreci kervanı yolda düzmek gibi diyebileceğimiz bir şekilde yönetmeye çalıştı. Yani gerçekten Rusya'ya çok ciddi anlamda alan açıldı bölgede. İşte Mali'de tutun da, Libya'da benzer şekilde gördük, Suriye'de benzer şekilde. Kazakistan'da herhangi bir pozisyon alamadı Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi Ukrayna meselesinde çok zayıf kalıyor. Atması gereken adımlar atamıyor. Dolayısıyla böyle bir stratejik planla Rusya'yı Ukrayna'ya çekip hem Rusya'yı yıpratmak hem de oluşacak korkuyla bölge ülkelerini yeniden daha fazla Amerika'ya bağımlı hale getirecek. Bence böyle bir stratejisi olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Bu terse tepebilir. Çok riskli bir şey. Yani Ukrayna'ya Afganistan'ı zaten satmış görüntüsü veren bir
hamle
varken bir de Ukrayna'ya da benzer şekilde hareket ederse artık kendi güvenirliğini çok daha fazla müttefikler nezdinde sarsmış olacak. Dolayısıyla Rusya'nın bu kadar alan açıldığı, güçlendiği bir denklemde Çin'de bir yerde dururken ittifak halinde olan Rusya ve Çin'in ABD ve Batı ülkelere çok daha güçlü şekilde bir unsur olarak ön plana çıkması söz konusu olabilir. Dolayısıyla ben bu argümanı çok doğru görmüyorum.
Şimdi burada çok ciddi bir mücadele varken bu mücadelenin hemen yanı başında bir takım normalleşme adımları atılıyor. Evet. Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan normalleşmesi. Uluslararası kamuoyunun bir şekilde takip ettiği konulardan bir tanesi. İlgili, ilgisiz aktörler bu konuyu takip ediyor. Önemli bir konu yani.
Evet,
bu konu.
Doğru.
Orada da bir yeni bir gelişme oldu. O gelişmede havayolu kanalının yeniden
evet,
aktif bir şekilde
bir süre sonra yeniden
hayata geçmesi. Fırsatlar var, riskler var. Neler doğru. onlar? Yani ne tür fırsatlar
ya burada
var?
Burada bence Paşinyan'ın bir aktör olarak ön plan çıkması çok etkili oldu. Yani Paşinyan klasik Ermenistan siyasetinin dışına çıkmaya çalışan bir isim.
Savaşı kaybetmesine rağmen seçim tabii. kazandı.
Yani işte halk desteğini de sürdürüyor. Demek bu ki. Da önemli. Çünkü Ermeniler de artık savaşmak, çatışmak istemiyorlar. Çok yıpranmış bir halk, çok fakir bir halk. Artık bu diasporanın böyle çok agresif tutumlarını da benimsemiyorlar. Yani şunu bir defa kesinlikle ortaya koymamız gerekiyor. Ermenistan'la Ermeni diasporası arasında çok ciddi bir makas var. Ermeni diasporası çok daha tuzu kuru, batıda refah içerisinde yaşayan zengin insanlar ve bunlar böyle bir kendi idealleri bağlamında büyük Ermenistan hayaliyle yaşıyorlar ve Ermenistan halkının bunun bedelini ödemesini istiyorlar. Ama işte Ermenistan halkı çok fakir bir şekilde yaşıyor. İnsanlar ülkeden kaçıyor, gençler kaçıyor. Nüfusunun gittikçe düştüğünü biliyoruz. On binlerce, yüz binlerce insan kaçmaya çalışıyor. Birçoğu hatta Türkiye'ye bile sığınıp Türkiye'de çalışmaya çalışan, para kazanmaya çalışan Ermeniler söz konusu. Bir de tabii ağır bir askeri yenilgi aldılar. Burada Rusya'ya da çok fazla güvenemeyeceklerini, Rusya'nın farklı bir siyaset izlediğini gördüler. Azerbaycan'la karşısında, Türkiye karşısında asimetrik şekilde çok zayıf olduklarının farkındalar ve bence belli bir noktada uzlaşmak istiyorlar. Paşinyan'ın dediğim gibi bir aktör olarak ön plan çıkmasında burada rolü var. Ama çok kolay değil tabii. Bir defa diaspora çok sert bir şekilde bu süreci zehirlemeye çalışıyor. Rusya'nın bundan ne derece memnun olmadığı ile ilgili soru işaretleri var. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki o toprak meselesi, Dağlık Karabağ meselesi tamamen çözülmüş diye birçok sorun var. İşte koridorun açılıp açılmaması meselesi gibi birçok mesele var. Ancak olumlu bir çerçevede süreç başladı. Yine Paşinyan'ın dikkat edersen çok olumlu açıklamaları oldu Türkiye'ye karşı. Biz Türkiye ile olan sınırımıza saygı duyuyoruz.
Evet, yani o çok Türkiye'den toprak
talepimiz gibi taleplerimiz yok. Bunlar daha ziyade
olmayacak da diyor.
Ermeni diasporasının iddiaları şeklinde bir açıklama yaptı. Bence i̇şte Paşinyan bir
diaspora hainlikle suçlamaya başladı.
Evet, şu anda Paşinyan'ı hedef alıyorlar. Bence bir fırsat Paşinyan'ı kullanmak lazım diye düşünüyorum. Yani bir ilişkilerin burada normalleşmesi başarılabilirse bu hem Türkiye ciddi anlamda rahatlatacak. Bölgenin zenginleşmesine neden olacak. Umarım adım adım yavaş da olsa bu süreç olumlu şekilde ilerler.
Zaten normalleşmez ise bu cenderden kurtulma imkanı çok mümkün değil. Evet. Bir, yeni bir savaş yaparak topraklarını, statikoyu değiştirme noktasında genişletmek mümkün değil. İki, 80 milyon, 84 milyon Türkiye, 10 milyonluk Azerbaycan ve Gürcistan'la bağlantısı kopmuş Rusya yüzünden bir Ermenistan araya sıkışıp kalacak. Yani dolayısıyla
zaten öyle oldu şu an.
Bu da üçüncü olarak ekonomiyi daha dibe vurduran bir sonuç üretecek. O yüzden bu bir aslında pragmatik ve rasyonel bir siyaset. Yani bu tarihsel bir takım iddiaları, yani mümkün değil. Türkiye'nin sınırını problematize etsen ne olacak? Nerede yani demiş? Bunun bir müzakere masası mı var? Bu masanın üzerinde bir konuşma zemini mi var? Ermeni meselesi ayrı. Ermeni meselesi artık Türk-Ermenistan ilişkilerini de aşmış bir konu haline gelmiş. Onu tarih de çözemez bence de. Gelecekte de bu meselenin halledilmesi çok mümkün değil yani. Hani Türkiye'den talepleri söz konusu ya, ne diyorlar? İşte Türkiye-Ermeni soykırımının sözde.
Ermeni ya bu iddiada bulunabilirler. Türkiye'de hayır böyle değildi. Bu, hayır, bunu başka bir yere bence
Türkiye bile, Türkiye lazım. Hatırlıyorsan Türkiye'nin de koşulu şuydu. Sözde Ermeni soykırımına yönelik iddialarından Ermenistan vazgeçerse normalleşiriz. Türkiye yani o anlamda o noktada farklı bir yere.
Türkiye bunları aştı artık.
Aşmış.
Yani. Büyük devlet kompleksi
yok.
Artık
kompleksi yok. Yani dolayısıyla ortada yani. Türkiye ile normalleşip özellikle de sınırın açılması çok önemli.
Tabii. Yani ama burada şunu belirtmek lazım. Yani daha önce Ermenistan'la olan normalleşme sürecinde büyük bir hata yapılmıştı. Azerbaycan'la yeteri olacak kadar etkileşim sağlanmamıştı. Şimdi Türkiye şunu çok net bir şekilde söylüyor. Evet, bir ön koşul yok bu normalleşme görüşmelerinde ama burada üçlü bir yapı var. Yani Azerbaycan da işin içerisinde. Azerbaycan'ın istemeyeceği, kabul etmeyeceği herhangi bir adımı Türkiye asla atmayacaktır. Dolayısıyla Ermenistan şunu da farkında olmalı. Azerbaycan'la da tüm meselelerini çözmek zorunda.
Çözmek zorunda. Yani Zengezer koridorunun açılması Azerbaycan'a tabii ki Nahçıvan'a ulaşma imkanı tanıyacak ama Laçin koridorunun açılması da Ermenistan'ın hala Dağlık Karabağ'a ulaşım imkanını ortaya koyacak. Dolayısıyla burada artık yeni gerçekliğin kabul edilmek zorunda olduğu bir tablo
Paşinyan
söz konusu.
Paşinyan bence bunun farkında ama tabii tüm Ermenistan toplumu için aynı şeyi söylüyor.
Ama risk var diyorsun yani sen anladığım kadarıyla.
Tabii muhakkak her zaman. Ya bir defa Paşinyan'ın geleceği çok muğlak. Yani her an devrilebilir. İçeride birçok darbe girişimi de oldu biliyorsun.
Bu Karabağ
klanları. Karabağ klanları vesaire. Orada Cumhurbaşkanı istifa etti geçenlerde.
Evet.
Öyle çok her şeyde istediği gibi gitmiyor. Kolay değil yani süreci.
Şu Yemen meselesine biraz bakalım. Birleşik Arap Emirlikleri hakikaten enteresan bir çizgiye girdi. Bir taraftan Türkiye ile normalleşerek, normalleşme adımı atarak kendinden beklenmeyen ölçüde ön plana çıktı. İsrail ile normalleşmişti zaten. Ve şimdi İsrail Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirecek. Ama Yemen meselesinde de Suudi Arabistan'la çok farklı noktalara, pozisyonlara düşmüştü. Bir hatırladığın üzere.
Doğru.
İran'la yakınlaşma noktasında. Yakınlaşma demeyelim de Bir tür normalleşme. Yani Muhammed Bin Zeyd'in kardeşi ulusal güvenlik ve istihbarattan sorumlu Tayhun ve Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Evet. Ve Hamenei'yle de görüştü. Hamenei'yle de resim verdi. Bu çok önemli. Ama
çok istediğini alamamış
gözüküyor. Alamamış gözüküyor. Yani. Öyle mi diyorsun?
Yani... Ya şöyle, çok açık bir gerçek vardı. Yani Trump döneminde Orta Doğu'nun şımarık çocuğu gibi hareket ediyordu. Kendini dokunulmaz görüyordu. Amerika'nın ve İsrail'in kalkanları altında. İran'ı, Türkiye'yi, hatta Suudi Arabistan'ı zaman zaman hedef alacak şekilde hareketlerin içerisine girmişti. İşte Libya'da bize karşı hamle yapmaya çalıştı. İran'a karşı birçok adım attı. Ama bu işlerin Katar'a yönelik işte malum hamlesi, ablukası falan birçoğunda da başarısız oldu. Ve Türkiye o dönemde uluslararası konjonktür Türkiye'nin aleyhine olmasına rağmen, Türkiye yalnızlaştırılmış bile olsa tırnak içerisinde ve karşısında Amerika, İsrail gibi bloklar olsa da BA'yı birçok yerde dengelemeyi başardı. Libya'da etkisiz hale getirdi. Trablus'u ele getirilmesi önlendi. Orada hatta işte birçok Birleşik Arap Emirlikleri asker de hayatını kaybetti. Birçok bölgede yine BA'ya yönelik hamle yapmayı başardı. Tabii kadim büyük devletlerden bahsediyoruz. Keza İran için benzer şeyler söz konusuydu. Ama Trump'ın Biden'a seçimleri kaybetmesi sonrası bambaşka bir bölgesel konjonktür oluştu. Biden eskisi gibi sınırsız desteği geri çekti ABD'nin BA ve Suudi Arabistan'a. Bu da işte Afganistan'da askerin çekildiği bir dönemde BA'yı bir anda koruma kalkanlarının kalkmasına neden oldu. Hani şu işte bilim kurgu filmlerinde uzay gemilerinin kalkanları kalkınca bir anda darbe yemeye başlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri gerçekten öyle darbe yemeye başladı üst üste ve bir anda korktu. İşte Türkiye ile normalleşme çabası, İran'la görüşmeler vesaire bence bunlarla alakalıydı. Yemen'deki mesele de böyle. Yani İran bir yandan Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşürken bir yandan da gücünü, elindeki imkanları BA'ya gösteriyor. Özellikle İsrail ile olan ilişkisinden ciddi anlamda rahatsız. Yine Yemen'de bir ara Suudlarla da sıkıntı yaşadığı dönemde geri çekilmeye başlamıştı BA. Ama son birkaç aydır yeniden aktif oyuncu olmaya çalıştı. Özellikle İran temelli işte iddialara baktığımızda İsrail'in Mossad'a kendi kontrol ettiği bölgelerde üs verdiğini, onunla birlikte hareket etmeye başladığını söyledi. Yani
İran'ın tehdit algılısı.
Tabii. İran bunu görünce bu bence doğrudan daha önce sadece Suudi Arabistan vurulurken ilk defa Birleşik Arap Emirlikleri işte 1500 kilometre ötede balistik füzeler ve dronlarla vurmaya başladı.
Bu bir taraftan bu İran'ın bölgesel ölçekli silahlanma konusunun bir tehdit oluşturduğunu da gösteriyor değil mi? Yani İsrail'in İran büyük kaygılarından bir tanesi bu.
İsrail dışındaki ülkelere karşı kullanmakta çok aktif.
Beis görmüyor. Yani.
Beis görmüyor ve elindeki gücü hem Suudi Arabistan'a hem BA'ya sık sık gösteriyor. Tabii Yemen'de karşı tarafın hamlelerini unutmamak lazım. Yani Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri de sık sık Yemen'i bombalıyor. Hatta burada çok sayıda siviller de hayatını kaybediyor.
Tabii çok pazar yerleri. Başkent
Sana'da olmak üzere her yeri bombalıyor. Okullar, hastaneler. Bunun bir bedeli olduğunu İran gösteriyor burada. Oyunu, çatışmayı BA'nın sahasına da çekiyor. Tabii şunu unutmamamız gerekiyor. Yani BA'yı güçlü kılan şeylerden bir tanesi de gerçekten hiçbir terör eylemine muhatap olmaması, bir güvenlik sunabilmesi şirketlere o serbest ticaret atmosferinde. İlk defa BA vurulmaya başlandı. Bunun bedeli çok büyük olabilir.
Ekonomik olarak ve siyasi yani olarak istikrarsızlaştırabilir. Şimdi, korkutur mu diyorsun?
Bence
yani,
korkutur ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin hareket tarzını etkileyebilir. İran bunun farkında olduğu için bence bu hamleleri
yaptırıyor. Yumuşak karnını o zaman.
Kesinlikle. Hedefliyor. Ben öyle düşünüyorum açıkçası.
Evet, şimdi Suriye'ye geçelim son kısımda. Birleşik Arap Emirlikleri bu bölgesel normalleşmeyi konuşacağız. Çünkü Türkiye de o ayaklardan bir tanesini teşkil ediyor. Ve yakın zamanda belki İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek. Sonrasında da hızlı bir normalleşme diyebileceğimiz ya da ilişkilerin tamir edilmesi.
Evet. İletişim kanallarının yeniden açılması
şeklinde devam edecek bir süreçte karşı karşıya olabiliriz. Kimileri de Mısır geç kalacak, Türkiye ile en son normalleşen ülke Mısır olmasın, o da adım atsın diye oradaki süreci de hızlandırmaya çalışan bir şey de var, bakış açısı da var. Suriye'de ne oldu? Geçtiğimiz haftalarda DAEŞ güçlü olabileceğini, yeniden canlanabileceğini, kesinlikle, bir organizasyon yapabileceğini gösterdi ve birden gözler oraya çevrildi. Ne oldu, ne yaşandı ve neredeyiz şu anda?
Evet, DAEŞ yeniden yükselişe mi geçti sorusunu bize sordurdu. DAEŞ'in amacı da belki buydu ve bunu başardı. Açıkçası son aylara baktığımızda DAEŞ'in hem Irak hem Suriye ekseninde yeniden güçlenmeye başlandığını, bölgede yaşanan çatışma, işte güç kavgası gibi meselelerden ciddi anlamda yeniden yararlanmaya başladığını ve toparlanmaya başladığını, komuta kontrol yapısında bence yeniden oluşturmaya başladığını gösteriyor. Çünkü bu son Sina hapishanesinin hedef alınmasının noktasına baktığımızda sadece yerel hücrelerin yapabileceği bir eylemin çok ötesinde belli bir komuta kontrol çerçevesinde gerçekleştirilmiş bir eylem olarak görmek mümkün. Yani yüzlerce DAEŞ'lı hücre bir araya geliyor. Uzun bir süre çalışma yapıyorlar. İşte cezaevinin etrafında tüneller kazılıyor. Bombalar, araçlarla saldırılar yapılıyor. Kaçırılan DAEŞ mensupları hemen silahlandırılıyor. Kamyonlarla o bölgeye silah götürülüyor ve birkaç mahallenin Hasake'de kontrolünü ele geçirmeyi başarıyorlar. 170 civarında anladığım kadarıyla PKK'lı öldürülmüş bu eylemde.
Kim? Yüksek bir rakam.
Bu belki çok daha fazla da olabilir. Yani PKK'nın kendi açıkladığı rakamlardan bahsediyoruz. Bazı kaynaklar 400 civarında DAEŞ'in kaçtığını ifade ediyorlar bu hapishaneden. Belki rakam daha da fazla olabilir. Dolayısıyla DAEŞ yeniden dönüyor. Burada tabii temel mesele şu, aslında hep söylüyoruz ya, Türkiye'nin gerçekten iddiasını yeniden doğrulayan bir şey. Türkiye bir terör örgütüyle başka bir terör örgütüyle mücadele edemeyeceğinizi, anlık başarılar elde etseniz bile uzun vadede başarılı olamayacağını hep ABD'ye söylüyordu. Şimdi bunu gösterdi. Yani PKK kontrol ettiği bölgede Amerikan desteğine rağmen hala DAEŞ'le mücadele edemediğini, ellerindeki mahkumların güvenliğini bile sağlayamadığını bir kez daha göstermiş oldu. Bunun ötesinde tam tersi DAEŞ'i güçlendiren bir etki de yaratıyor. Yani siz Arap bölgelerinin, Arap aşiretlerinin güç olduğu bölgede PKK gibi seküler, Marksist, Leninist gelenekten gelen bir terör örgütünün şeyiyle yönetirseniz DAEŞ'e yeniden zemin sağlıyorsunuz. Suriye rejimi, Esed rejimi mevcut otokratik baskıcı yönetimi devam ettiği sürece, Irak'ta Haşi Şabi var olduğu sürece, Sünni bölgelerde tahakküm kurduğu sürece DAEŞ buradaki sosyolojiden yararlanmaya, insan kaynağı bulmaya devam edecek. Maalesef DAEŞ'in adım adım güçleneceği yeni bir döneme de girebiliriz açıkçası.
Muhtemelen bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak zorunda kalabiliriz. Can, teşekkürler. Bugün Ukrayna'yı, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen gerginliğini, Ermenistan normalleşmesini konuştuk. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Küresel analiz.